Merhaba değerli Erkam Radyo dinleyicileri. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu hafta yine kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan ve bendeniz İbrahim Baran'la birliktesiniz. Daha önce Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda yine hocam konuk etmiştik. Bu hafta yine Doktor Yaşar Demir hocamı konuk ediyoruz programımızda. Kendisi Hatay uzmanı ve Türk-Fransız ilişkileri uzmanı aslında. Strasbourg Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili ciddi araştırmaları var ve bugüne kadar kimsenin bilmediği bir takım olayları, olguları belgelere dayanarak ortaya çıkardı. Bu haftaki programımızda inşallah biraz Hatay meselesi üzerinden Suriye konusunu, İdlib konusunu ve o az önce ifade ettiğim bilinmeyen meseleleri masaya yatıracağız. Kıymetli hocamla birlikte. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim Hocam.
Merhaba, hoş geldiniz hocam.
Merhabalar hocam, hoş bulduk.
Hocam şimdi tabii İdlib konusu gündemde, hala gündemdeki yerini koruyor. Her ne kadar araya dünyanın tamamını ilgilendiren, dünyayı kasıp kavuran bir salgın hastalık meselesi girse de bizim İdlib meselemiz, evet, ve Suriye konumuz hala gündemde ki ilerleyen süreçte de geçtiğimiz işte Mart ayında Rusya'da bir görüşme gerçekleştirilmişti bununla ilgili olarak. Bu konu öyle görünüyor ki uzunca bir süre konuşulacak, tartışılacak. Hatta ilerleyen süreçte yeni bir takım gelişmeler de yaşanabilir bölgeyle ilgili olarak. Önce oradan başlayalım. İdlib bizim için niye önemli hocam?
Hocam öncelikle tabii dinleyicilerimize en derin saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Beni de davet ettiğiniz için değerli hocalarım, çok teşekkür ederim.
Eyvallah.
Böyle bir güzide ortamda bulunmaktan da büyük mutluluk duyuyorum.
Allah razı olsun.
İdlib niye önemli? Şimdi geldiğimiz süreçten değerlendirmektense geçmişe yönelik gitmekte fayda var. Tamam, şu andaki konumu itibariyle ne diyoruz? Bütün Suriye muhalefetinin sıkışmış olduğu bir nokta. Dolayısıyla bu muhalefet giderse Suriye'deki efendim insanlık dramı daha büyüyecek ve Esed'in sterilize etmiş tırnak içerisinde bir Suriye projesi hayata geçirilmiş olacak. Hı hı. Yani Rusya'nın tabiri caizse bir uydusu olan ve her türlü üs kurma hakkı elde ettiği, hatırlarsanız 50 yıllığına Tartus'taki üstü Rusya imzaladı. Evet. Tabii bu sadece bir sembolik bir imzalama. Esas burada amaç Doğu Akdeniz'de Rusya'nın uydusunda bir Suriye devleti kurmak. Hı hı. Bunun da tıkandığı nokta İdlib. Bu yüzden şu anda İdlib önemli diyoruz. Bunun mücadelesi veriliyor. Yani efendim Rusya'nın Akdeniz'de sınırdaş olduğu bir dünya mı? Değil. Yoksa efendim normal bildiğimiz Türkiye'nin aslında muhalefeti de desteklemesiyle beraber kurulacak yeni bir Suriye devletinde Doğu Akdeniz'de etkin olan bir Türkiye mi? Bunun mücadelesini veriliyor. Dolayısıyla İdlib burada kilit bir öneme sahip oldu.
Hatta misak-ı milli sınırların içerisinde olan bir yerden bahsediyoruz.
Evet.
Bir de hatırlar mısın İbrahim? Daha önce şeyden bahsetmiştik. Yani bir tarihçi Roderick Davis'in diyor ki coğrafyayı en iyi uluslararası krizler öğretir diyor.
Evet.
İdlib'i, Cerablus'u, Aynel Arabı, Rasul Ayn'ı önce bilmiyorduk yani.
Evet.
İnsanımız duymuyordu. Dolayısıyla bugün bir kriz yaşanıyor Suriye'de. Bir insanlık krizi yaşanıyor. Evet. Sık bir şekilde İdlib'den bahsediyoruz, konuşuyoruz. Dediğiniz gibi muhalif unsurlar buraya sıkışmış durumda. Burada tabii şeyi de ben açmak ve uzman olduğunuz için size de sormak istiyorum. Önceki programlarda da buna değindik mi biliyorum ama Irak'la Suriye arasında şöyle bir şeylik var. Ne diyelim? Anomali durumu var. İşte Saddam'a kadar ki dönemde Irak'ta Şii çoğunluk olan %60-65 civarında Şii çoğunluk bir nüfus varken Sünni bir rejim vardı, Saddam rejimi. Suriye'de ise %85 belki oranında Sünni bir kesim varken daha çok küçük %12-15 deniyor bir Nusayri kesimin yönetimde temerküz ettiğini biliyoruz.
Evet.
Şimdi dolayısıyla bu İdlib'e sıkışmış olan muhalif kesim aynı zamanda bir Sünni kesimden mi oluşuyor ya da İdlib dışında Sünniler kalmadı mı?
Şimdi yani eldeki verilere göre İdlib'deki nüfus Sünni nüfus. Ezici bir çoğunluğu da Arap nüfus. Türkmenlerin büyük bir kısmı zaten Türkiye'ye giriş yaptı. Burada çok az bir nüfus kaldı. İdlib dediğimizde anlayacağımız %100'e yakını diyelim ki Sünni bir Arap nüfustan bahsediyoruz. Evet. Bir önceki konuya bir ekleme yapmama müsaade ederseniz hocam.
Buyurun lütfen.
Halep, İdlib Halep'in bir hinterlantıdır.
Tabii.
Bir hinterlantını Türkiye kopardı. Hatay. Yani bugün işte Cerablus dediğimiz değil mi? Yani şu an Barış Pınarı harekatını bu tarafa bırakırsak diğer bu bölgeler zaten Halep iline bağlı. Hem Osmanlı döneminde Halep sancağına bağlı. Kurulan yeni Suriye İslam devleti de devletinde de bu topraklar Halep vilayetine bağlıydı. Şimdi kaldığımız noktada eğer tarihe gidecek olursak işte Halep'in interlantının bir tanesini Türkiye aldı. Yoğun müzakereler sonucunda işte Hatay'ı, diğeri dışarıda kaldı. İşte bugün o sorun yaşanıyor.
Ki Halep de bugünkü Suriye'nin ikinci büyük şehri.
Evet.
Şam'dan tabii, sonraki
evet,
en büyük şehri.
En büyük şehirdi. Tabii onun da ciddi bir hikayesi var. En son aslında Esed'in kaybettiği yer Halep'ti. Hep eleştirilmişti vakti zamanda. Neden Hama, Humus, Dera bunlar Esed'e karşı çıkarken Halep'te Esed niye varlığını koruyor? Tabii Halep'in sosyal yapısına kaynaklanan bir durum söz konusuydu. Yani Halep sadece işte Sünni Arapların ya da Sünnilerin işte Türklerin olduğu bir yer değil. Çok kompleks bir, kozmopolit, karmaşık bir sosyal yapısı olduğu için zamanla bu az sayıdaki yani muhalif olmayan unsurlar oradan çekilip daha güvenli yerlere tırnak içerisinde Laskiye. Niye Laskiye? İşte bu, biliyoruz yani Esed'in akrabalarının Nusayri unsurunun olduğu yerler olduğu için sonradan daha pür bir muhalefet meydana gelince otomatik olarak Halep'te başkaldırı ve bugünkü işte katliamlara maruz kaldılar. Şimdi Halep'te gitti, İdlib kaldı. İdlib evet. Şimdi ne kadar değil mi? 4 milyon. Yani Halep bile o kadar nüfusa sahip değilken evet. Bütün civarın toplandığı bir alan oldu.
200 bin civarı nüfusu var evet. Varmış yani bu göç meselesinden önce. Şu an ifade buyurduğunuz gibi o bütün göçmenler maalesef orada toplanmış durumdalar ve adeta bir şey olmuş artık yani Türkiye'ye giriş öncesinde bir kapı görünümünde yani Türkiye oradan sonra zaten Hatay sınırımız malum.
Evet.
Bir melce sığınılacak evet. Son kale gibi evet. Kalmış aslında.
Yani bu anlamda bizim İdlib'le ilgili verdiğimiz mücadele de burada ciddi bir önem kazanıyor hocam.
Önem de kazanıyor. Artı şunu da söyleyebiliriz. Yani Suriye'nin aslında bu hale gelmesinin zemini Fransız mandasında yatıyor diyebiliriz. Yani öyle bir sosyal yapı oluşturdu ki Fransız mandası azınlığı yönetici yaptı.
Evet.
Aynen öyle.
Yani bunu planlamadıklarını söyleyemeyiz. Ki ileride tabii bir çatışma çıksın. Yani stratejileri o zaten. Öyle bir düzen kuruyorlar ki
Afrika'da 50
sene sonra, evet 100 sene sonra buralarda bir çatışma çıksın, bir kaos meydana gelsin ve tekrardan oralara hani çekilsek bile oralara bir müdahale edelim mantığı her zaman Batılıların stratejisinde mevcut işte.
Hocam,
Afrika bunun en büyük örneklerinden tabii. Bir tanesi.
Konuyu çok dağıtmak da istemiyorum ama yeri geldiği için sormam gerektiğini evet. Düşünüyorum. Şimdi Suriye'de Rusya çok ciddi anlamda etkin vaziyette şu an. Yani işte sıcak denizlere inme politikasının hayatında belki ilk defa, tarihinde ilk defa bu kadar uyguladığı, ucuna geldiği bir noktada ve şu anda hakikaten bir anlamda Suriye'yi Ruslar yönetiyor.
Evet, kesinlikle.
Keza Amerika Birleşik Devletleri'nin de PKK-YPG üzerinden Suriye'nin kuzey doğusunda ciddi bir varlığı söz konusu. Fakat Suriye'yi 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlılardan koparan Fransızlar ortada yoklarmış gibi görünüyor. Macron'un bir iki açıklaması var ama ötesinde bir şey yok. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
Şimdi Fransa aslında vardı. Nereden biliyoruz bunu? İşte operasyon yaptık değil mi? Terör örgütü YPG, PKK'ya karşı. Oradaki efendim betonların, işte siperlerin, sığınakların Fransız şirketi isim de verelim. Lafarge tarafından organize edildiği. Şimdi demek ki Suriye'de bir varlık var.
Evet.
Daha da vahimi, DAEŞ'in ürettiği efendim elektrik santrallerinin Fransız elektrik idaresince işbirliği ortaya çıktı Fransa'da. Belki bu Türkiye'de basına ne kadar yani fazla yansımadı belki. Demek ki Fransa orada ekonomik olarak, uzantısal olarak da siyasi olarak varlığını devam ettiriyor. İşte PKK-YPG üzerinden bir varlık iddiasında bulunuyor. İşte Elize'de işte YPG'nin başının ağırlanması, efendim bizatihi orada aktif savaşta rol almış insanları Elize'de bir Fransız ağırlaması, devlet başkanının ağırlaması bunu gösteriyor. Demek ki burada var. En büyük savaş gemisini, tabii uçak gemisini nereye gönderdi? Doğu Akdeniz'e gönderdi. Şu anda Fransa Doğu Akdeniz'de en büyük uçak gemisiyle, Charles de Gaulle uçak gemisiyle orada.
Bölgede.
Rum kesimiyle olan efendim diyaloğu yine Suriye bağlamında, Doğu Akdeniz bağlamında gündemde. Her ne kadar da böyle sanki muhalefetin yanında görünmüş olsa da değil mi? Hı hı. Yani niye Suriye muhalefetini Elize'de ağırlamıyorsunuz da PKK-YPG'yi ağırlıyorsunuz? Demek ki Suriye muhalefeti efendim Türkiye'nin partneri, şimdiki Özgür Suriye ordusunun efendim temsil ettiği muhalefet, yani silahlı olarak temsil ettiği muhalefet Türkiye'nin partneri, diğerleri de karşı cephenin partneri, rejim de Rusya'nın partneri. Hı hı. Şu anda böyle bir durum söz konusu. Ancak işte burada dikkat çeken İngiltere. Evet. İngiltere sanki böyle nötrmüş gibi. Hiç zaman zaman da Türkiye'ye varmış gibi. Bunu belki İngiltere için söyleyebiliriz. Hı hı. Hani bir savaş da yok, aktif yok. Hatta Türkiye'ye yanlısı tutum sergilediğini de söyleyebiliriz. Bu ilginç. Aslında bu biraz sorgulanması gerekiyor. Yani Rusya'yla efendim İngiltere'nin rekabet içinde olduğunu biliyoruz. Burada acaba ya Türkiye var, Türkiye ile beraber biz Türkiye'ye destek vererek burada var oluruz mu İngiltere kuruyor gibi efendim değişik sorular aklımıza geliyor. Hı hı. Yani neticede bir kitlenme söz konusu. Bunu da en son tabii görüşmelerin nasıl olduğunu bilemiyoruz ama evet. Kısmi de olsa bir barışın sağlanacağı, efendim müzakerelerin devam edeceği, artık eğer bu büyük çıkarlara zarar verecek duruma gelirse muhtemelen efendim Esed'in geri çekileceği, Esed'siz bir Suriye'yi, ama Rusya'nın da belki bir garantör devlet statüsü ne sahip olacağı bir sürece doğru gidiyoruz. Yani Doğu Akdeniz'de biz artık Akdeniz'de Rusya ile komşuyuz diyebiliriz.
Evet.
Geldiğimiz noktada ve çıkacağını da en az 50 yıllık bir öngörü söyleyecek olursak burada, hı hı, düşünmüyoruz.
Rusya sıcak denizlere indi diyorsunuz.
İndi,
yani.
İndi hocam. Kesinlikle indi.
Tarihsel olarak
tabii.
Hep bunun peşindeydi.
İndi. Boğazlardan da zaten rahat geçme hakkı var. Efendim evet. Şu anda savaş ortamı yok. Uluslararası hukuka göre. Ve şu anda da istediği kadar askeri, efendim birliği Doğu Akdeniz'e, Akdeniz'e sokabilir. Evet. Efendim istediği sirkülasyonu burada sağlayabilir. Zaten enerji hatlarında kontrol gibi bir amacı söz konusu. Akdeniz'de komşumuz Rusya diyebiliriz.
Evet.
Hocam peki yani Suriye'de işler bu kadar karışırken Fransa yine sizin de ifade ettiğiniz gibi başa artık şeyden sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, o bölgenin Osmanlı topraklarından çıkmasından sonra başa çok böyle yani şey yapan spesifik marjinal bir etnik unsurdan birilerini getirdi.
Evet.
Ve ülkeyi bir anlamda kendine muhtaç hale getirdi.
Evet.
Peki olaylar bu kadar karışırken Fransa niye müdahil olmadı?
Şimdi hocam şu var. Fransa için en büyük partner Suriye'de yerel dinamiklerde Maruniler.
Katolik Hristiyanlar.
Katolik Araplar. Maruniler'i garanti altına aldığını biliyoruz. Ciddi manada Maruni nüfusun da Fransa'ya geldiğini biliyoruz.
1860'taki olaylarda da Fransa zaten Maronileri desteklemişti.
Lübnan'da hakeza Cumhurbaşkanı Hristiyan olacak, Katolik bir Arap olacak. Orada da Fransa'nın ciddi etkinliği var. Dolayısıyla geldiğimiz noktada Fransa var. Fransa var. Fransa diyor ki ileride kurulacak bir Suriye devletinde ben bu bana bağlı unsurları garanti ettikten sonra herhangi bir
Şekilde söz sahibi olurum.
Mutlaka olacaktır. Mutlaka olacaktır. Zaten Maruniler bu yönetimde de söz sahibiydi. Ciddi ticaret ilişkileri var. Yani boş değil. Avrupa ile Fransa ile yapılan bütün işte okullar, eğitim anlaşmaları hepsine baktığım zaman yerelde efendim Maruni Arapları, yani Katolik Arapları görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla Fransa bu lokal dinamikler üzerinden bir etki alanı Suriye'de götürüyordu zaten.
Evet. Bu arada şöyle bir çerçeveyi dinleyiciler açısından biraz daha geniş çizersek, yani 19. yüzyılda her büyük Avrupalı güç Osmanlı'da bir azınlık grubu, evet, hamisiydi, himaye ediyordu. Bu kapsamda Ruslar Ortodoksları özellikle himaye ediyor. Fransızlar Katolikleri, evet. İngilizler de bölgede özellikle Dürzileri biraz daha sonra Protestanlara destek, evet, verecekler ve 1860'larda Lübnan bölgesi ciddi anlamda karışacak. Oradaki çeşitli azınlık gruplar arasında çatışmalar çıkınca müdahaleye zemin oluşacak.
Evet.
Fransa buraya ciddi anlamda müdahale edecek. Ve dönemin Osmanlı Dışişleri Bakanı vesaire Fuat Paşa bölgeye gitmek zorunda kalacak. Ve orada bir aslında Fransız nüfuz bölgesi,
evet,
oluşuyor.
Fransız okulları da vardı zaten şu anda.
Var.
Hala hazırda Suriye'de.
Tabii,
evet,
ki.
Şam'da, Halep'te ciddi Fransız okulları vardı.
Ve belki demin söylediğiniz bir şey biraz daha açmak lazım. Bu yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki o manda rejiminde de Fransızlar burada kendilerinin yakın işbirliği yapabileceği bir azınlık kesime idari, askeri her türlü alanı, kapıyı açıyorlar, kanalı.
Evet, evet.
Yani Alevi, Nusayri kesimdeki herkese hızlı bir şekilde bürokrasinin merdivenlerine çıkma imkanları sağlayacaklar. Ama diğer Sünni kesim nüfusun çoğunluğu olmasına rağmen böyle bir imkan bulmayacaklar.
Evet.
Dolayısıyla Frankofon bir ne diyelim kesimle ciddi bir organik bağ oluşturacak.
Çok
sonraki
doğru.
Cumhurbaşkanları, devlet kademindeki birçok insan şey olacak. Bir Fransız yazar var. André Raymond, bilirsiniz.
Evet.
Onun çok güzel bir makalesi var. O şunu diyor. Aslında bu kolonyal rejimlerin diyor kendi aralarında paylaştıkları yerler var. Hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla diyor bugün Lübnan'ı, efendime söyleyeyim, Suriye'yi çalışacaksan Fransızca bilmen şarttır. Cezayir'i, işte Tunus'u çalışacaksan Fransızca bilmen yine şarttır.
Evet.
Yani çünkü kolonyal rejimlere bir şekilde bilgi üretmek, akademik çalışma yapmak arasında da ciddi bir bağ var.
Evet.
İktidarla bilgi üretimi arasında. Dolayısıyla buradaki o azınlık kesim yönetimdeyken Fransa ile çok organik bir ilişki içerisinde. Belki dediğiniz gibi şu anda Fransa'yı askeri olarak sahada çok görmüyoruz ama sonuçta bu uzun süreli ilişkilerden bir şekilde ben istifade edeceğim diye Fransa ümit ediyor muhtemelen.
Evet. Umut ediyor. Bir de dediğimiz gibi Doğu Akdeniz'de zaten
var.
Askeri olarak var.
Askeri,
yani
evet.
Karada, alanda, çünkü bunun aslında Fransa'nın müdahalesini gerektirecek işte DAEŞ vardı.
Hı hı.
Koalisyonda yer alıyor zaten.
Hı hı.
Dolayısıyla kısmen hava unsurları da olsa Suriye'de efendim koalisyonun içerisinde Fransa yer alıyor. Zaman zaman da zaten operasyonlara da katılıyordu. Dediğiniz gibi ileriki bir aşamada ne olacak? İşte biz sizi koruduk. Biz sizi devlet kurmanıza müsaade ettik diyerek mutlaka idarede bir söz sahibi olmak isteyecektir. Bu düğüm nasıl çözülecek? Tabii bunu şu an için söylemek çok zor.
Evet.
Yani öyle bir Suriye kurulacak ki Türkiye memnun olacak.
Rusya,
Fransa memnun olacak. Amerika memnun olacak.
Tabii,
Rusya memnun olacak.
Tabii.
Şimdi geldiğimiz nokta bu.
Bu çok
şimdi,
zor görünüyor ama.
Tabii yani nedir? İşte bir Lozan bari bir konferans toplanır. Büyük ihtimalle işte Cenevre toplantıları buna işaret ediyor. Böyle efendim garantörlerin yönetebileceği olabileceği, etkin olabileceği. İşte Türkiye'nin etkin olduğu saha işte İdlib ve Halep civarı nedir işte Barış Pınarı koridoru olur. Efendim sahil kesimi, Laskiye tarafları Rusların olabileceği. Şam ve yakınlarında belki Fransız, İngilizlerin yine bir denizde tabii mutlaka bağlantıları kurmak isterler. Bu şekilde bir efendim Suriye İslam Cumhuriyeti kurulacak gibi görünüyor. Hani bunu biz şu anda spekülasyon değil ama bir öngörü olarak söylüyoruz
evet.
Ama masada bu kadar devlet var. Bunu biliyoruz. Ha, Çin biraz daha uzak ama yani ne kadar etkin olabilir Suriye'de onu bilemiyoruz şu anda.
Çin'in Afrika'da bile etkinliği söz konusu hocam. Dolayısıyla bu yani artık uluslararası bir şey evet. Savaş alanı haline gelen bir ülkede Çin'de bir şekilde varlığı
yani Suriye'de hani ne kadarlık bir zemin yok, bir şart oluşmadı, hiç müdahil olmadı. Hı-hı. Genelde nötr bir tavır sergiledi. Ama aktif olarak böyle etkin oldukları hani Manda yönetimindeki gibi böyle zon zon ABC diye böyle bir alan açılarak bu şekilde efendim bir idari sistem kurulacağını öngörüyoruz. Yoksa şu aşamada bu kadar nüfusunu kaybetmiş, efendim paramparça olmuş, harap olmuş bir Suriye'nin tekrardan bir bağımsız Suriye devleti olacağını
artık
söylemek çok zor.
Evet.
Yani muhaliflerin komple Suriye'yi yönetebileceği bir Suriye'yi o da o imkansız iddia etmek. Hı-hı. Yani çok mantıklı değil. Rusya güçlü. Hı-hı. Ve ciddi manada varlığını, ağırlığını da Akdeniz'de hı-hı. hissettirdi.
Evet.
Ona göre artık bir strateji ve bir anlaşma, diplomasi işte burada hı-hı. devreye girecek hocam değil mi? Yani en az zararla savaşsız ve herkesin de çıkarlarının efendim makul seviyelerde olabileceği. Çünkü şimdi hepsini istediğiniz zaman olmaz.
Tabii.
Siz de taviz vereceksiniz. Karşı tarafta taviz verip böyle bir anlaşmayla bu işi çözebileceklerine ümit etmekten başka şu aşamada çaremiz yok.
Evet. Bir ara verelim hocam isterseniz. Ardından devam edelim. Efendim kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinden Yolculuk programımızda. Kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte Doktor Yaşar Demir hocamızı konuk ediyoruz. Suriye meselesini genel hatlarıyla konuşuyoruz. Biraz İdlib özelinde ve işte bugün üzerinde tartışmaların yaşandığı bölgeler özelinde meseleyi masaya yatırıyoruz. Hocam aradan önce birinci bölümde, programımızın birinci bölümünde aslında ben biraz hani sonda konuşulması gereken mevzuyu en başta sorarak başladım. Çünkü yani takdirinizi bırakıyorum. Şöyle gündem, sıcak gündem her zaman insanların ilgisini daha çok çekiyor ya. Önce aklıma benim bugün geldi. Aslında hani tarih de siyasetin bir anlamda aynası gibi bir şeydir. Yani tarih bilmeden bugünün siyasetini anlamak da çok doğru değildir.
Çok doğru.
Biraz meselenin tarihine de şimdi ikinci bölümde özellikle konuşalım istiyorum. Ebu Bekir hocam Misak-ı Milli sınırlarından bahsetti programın birinci bölümünde. Yani bugün üzerine mücadele ettiğimiz İdlib gibi hatta Halep gibi bölgeler aslında Misak-ı Milli sınırları içerisindeydi değil mi? O topraklar neresiydi tam olarak?
Ya da bu soruya hani deniyor ya, Suriye'de ne işimiz var?
Evet.
Sorusuna nasıl cevap veriyoruz? Niye işimiz var orada?
Evet, evet çok etkin bir soru oldu. Tabii Misak-ı Milli kabul edildiği zaman en önemli maddelerden bir tanesi neydi hocam? Yani Türk ve Müslüman unsurları. Şimdi sadece Türk unsurlar denmiyordu hocam. Yani bakıldığı zaman Müslüman unsurların çoğunlukta olduğu yerlerde halk oylamasına gidilecekti. Oradan çıkan sonuca göre efendim yeni kurulacak devlet işte yani devletin sınırları bu şekilde belirlenecekti. Hı hı. Şimdi bu kabul edildi ancak uygulamaya geçilmedi. Tabii Irak tarafında Musul, Kerkük değil mi hocam? Yani hı hı. oraları kastediliyor. Suriye tarafında da en önemli bölgeler diyelim ki neresi? Hama, Humus, Halep.
Hı hı.
Buna Antakya da dahildi. Çünkü oralar hep işgal edilmişti. Antakya da işgal edilmişti. 1918'de işgal edilmişti. Dolayısıyla buralar bizim Misak-ı Milli sınırları içerisinde en azından o zamanki idarecilerimizin öngördüğü yerlerdir diyebiliriz. Hı hı. Bunu kabul edebiliriz. Hani dedi verdiğiniz belirttiğiniz hususa istinaden efendim ne işimiz var Suriye'de? İşte Misak-ı Milli ile ne işimiz varsa efendim Suriye'de de böyle bir bağlantımız var bizim.
Ben biraz daha geriye gideceğim. Aslında bu söylediğiniz hat yani Kerkük, Musul, Hama, Humus, Halep ve Antakya böyle doğu batı eksenli bir çizgi çizdiğimizde birçok tarihçi diyor ki burası Anadolu'nun hinterlandıdır. Anadolu'nun bir parçasıdır diyor.
Evet. Kesinlikle.
Yani bugün Halep'le Antep ya da ben de bileyim Türkiye'nin güneydoğu sınırı birbirinin bir parçasıdır. Ve Halep'in hinterlandı Anadolu'dur. Yani ticari, sosyoekonomik bütün hinterlandı Anadolu'dur. Bunun en önemli dayanağı olarak da bu söylediğimiz hatta Osmanlı döneminde tımar sisteminin uygulanması söylenir.
Evet.
Yani tımar sistemi bu hattın güneyinde neredeyse hiç uygulanmıyor. Yani bir yerde tımar sistemi uygulanıyorsa Osmanlı döneminde de Balkanlar, Anadolu ve işte bu hat sırasında buralar devletin merkez toprağıdır. Yani tam teşekküllü olarak Osmanlı sosyoekonomik sistemi uygulanıyor demektir bu. O yüzden Halep dediğimiz, İdlib dediğimiz yerler aslında Anadolu'nun doğal bir parçasıydı. Hı-hı. Bunu böyle görmek lazım. Ve Halep belki yakın dönemde çok şey değil. Ne diyelim, bizim zihnimizde önemli bir yere oturmuyor ama
evet.
18. yüzyıla kadar çok canlı bir şehir. Yani evet. Özellikle İran üzerinden gelen kervan ticaretinin Akdeniz'e ulaştığı bir son nokta diyelim.
Osmanlı'nın adeta bölgedeki en kritik şehirlerinden bir tanesi.
Çok önemli şehirlerinden. Yani bir dönem, yani tam böyle hangi aralık
net Halep söyleyeyim. Vilayeti. Heh, yani vilayet.
Vilayet, müstakil yani, vilayet. Yani Şam'a bağlı değil.
Evet, Şam vilayeti ayrı.
Ayrı.
Halep vilayeti ayrı. Yani demek ki Şam kadar
aynen
önemli.
Önemli bir
çok,
şey.
Çok çok önemli.
Çok önemli bir şey. Ticaretin
yani
merkezi.
Çok büyük aileler, tüccarlar
ilim merkezi,
var.
Ciddi ilim erbabı Halep'te.
O yüzden
eğitim görmüş.
Tam anlamıyla Anadolu'nun bir parçası orası. O yüzden
bir de hocam şöyle bir, yani Misak-ı Milli'den taviz verirler, şöyle unsurları dışarıda bıraktık. Yani Osmanlı Devleti'ne isyan etmemiş halk kısmı bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışında kaldı.
Evet. Yani en az tabii, bizim kadar Osmanlı tebaası, tabii, en az bizim kadar Türk yani.
Çok doğru bir tespit hocam. Musul, Kerkük, Halep'te isyan göremezsin. Lübnan'da var.
Ya Sultan Selim Halep'e girdiğinde şehri teslim ediyorlar.
Evet.
Yani çünkü Şam'da öyle
Türk
olmuyor.
Unsur, Türk unsur, Türkmen unsur çok kuvvetli hocam orada da yani. Ve Türkiye Cumhuriyeti aslında şu var. Yani Mustafa Kemal'in Emir Faysal'la, Şerif Faysal'la anlaşması var. Yani beraber hareket etme noktasında. Burada aslında ilk idarecilerin Halep'i alma gibi bir iradeleri varken sonra da müzakerelerde nasıl bir görüşme yapılıp tutum takınıldığını bilemediğimiz için biz bugün soruya cevap veremiyoruz. Hani ciddi bir görüşme var Fransızlarla, özellikle ben Suriye için söylüyorum hocam. Yani bu sınırın belirlenmesi, Ankara Anlaşması. Ankara Anlaşması'nda ne görüşüldüğünü bugün bilemiyoruz. Sadece maddelerini ya da açıklanan maddelerini biliyoruz diyelim.
Başka bir açıdan söyleyeyim demek istediğinizi. Musul'la ilgili hep diyoruz ki hadi petrolden gelir aldık, vazgeçtik falan. O zaman Suriye'ye ne oldu?
Suriye'yle ilgili ne gibi bir...
Orayı niye verdik?
Niye verdik? Hani tabi caizse tırnak içerisinde bedavadan. Hani diğerisi, diğer mevzularda bir petrol gelirinden bahsediyoruz ama işte Şeyh Said falan filan. Suriye'de ayaklanma da yok. Dolayısıyla bu tezlerin çok tutarlı bir tez olarak kabul edilemeyeceğini söylemek durumundayız. Hani Şeyh Said ayaklanmış, işte o yüzden işte devlet zaafa düşmüş de şeyi Musul Kerkük'ü
yeter kadar
bırakmış, yeter kadar ilgilenemedi.
O bahanesi.
Tabii yani bu belli bir kesimi suçlama ve hıyaneti vataniye ile suçlamak için bugün bile hala o tezi ısrarla savunan idareciler değil mi? Entelektüeller, siyasiler mevcut. Ama Suriye ile ilgili bir argüman sorsak bu arkadaşlara. Hani ne oldu da Suriye'deki Misak-ı Milli'den biz vazgeçtik? Anadolu'nun efendim, Anadolu'nun hinterlandıdır tabii ki hocam. Yani Halep Anadolu'ya yakın bir kere dağ yok hocam. Yani hani Hatay gibi de değil. Hatay'da bir dağ var.
Samandağ.
Yani Musa Dağı şu anda Gavur Dağları hani ayırıyor sınırı. Ancak Antep'le Hatay arasında dümdüz. Nehir de yok hocam. Hani sınır, doğal sınır, uluslararası ilişkilerde bazı sınırlar çizerken doğal oradaki coğrafyaya da bakılır. Hani nehir, dağ, sıra dağlar, bunlar doğal sınır kabul edilir. Yani Halep'le ilgili böyle bir sınır da söz konusu değil.
Çok hayıflandığım şeylerden bir tanesidir. Suriye'yi gezemedim. Yani Hama, Humus, evet. Halep, Şam. Çok isterdim buraları gezmeyi.
Kaçırdık.
Maalesef
o kaçtı. Fırsatımız elimizden gitti hocam.
Bilmiyorum, siz yani uzmansınız, belki gitmişsinizdir ama ben emin ol çok hayıflandığım şeylerden bir tanesidir. Göremedim. Dolayısıyla Halep'te dağ mı var, oha mı, Anadolu ile yani, ne kadar bileşik, bunu şu anda hafızalam çok oturtamıyorum yani.
Evet hocam. Yani maalesef çok büyük bir medeniyet, bir kültür izi bu çatışmalardan dolayı da Efendim işte Misak-ı Mil'de alsaydık şimdi bugün o medeniyet, o kültür değil mi?
Bize ait olacaktı.
O toplum şu anda Türkiye Cumhuriyeti toplumu olacaktı.
Tabii.
Ya Fransız mandasının da bu kopuşu ciddi manada tetiklediğini görüyoruz.
Tabii.
Ve işin önemli ya belki ironik kısmı mı diyelim, acınaklı kısmı mı, dini kullanarak.
Evet.
İşte yeni kurulan Kemalist idarenin efendim dine karşı uygulamalarını referans göstermek suretiyle daha dindar olan efendim Suriye'nin kuzeyi, bugünkü Suriye'nin kuzeyindeki halkı Türkiye, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile koparmaya azami derecede çalıştığını bugün elimizdeki efendim askeri istihbarat raporlarından, arşivlerinden, geçen raporlardan görmek mümkün.
Evet.
Yani kurulan rejimi daha seküler görüyor.
Evet.
Ama Suriye'deki dindar, kesim daha dindar olduğu
evet,
için
daha serbestlik
ayrılması
var.
İçin bir gerekçe olarak
kesinlikle de kullanıyor. En büyük bunun veciz bir örneği diyelim ki Türkiye'den hacca gitmeye yasaklanıyor ama Suriye'nin kuzeyindeki işte Müslümanlar, Sünniler, Türkmenler, Araplar hacca gidebiliyorlar. Ve bunu Fransa mandater devleti izin veriyor.
Aynen.
Hatay'ın katılmasıyla beraber Hatay da bu yasağa giriyor ve dolayısıyla 1950-55'e kadar
tersinden bir mantığı şimdi de yürütmek mümkün mü hocam?
Evet.
Türkiye'de muhafazakar bir rejim var. İdlib bölgesinde Sünni ve muhafazakar birleşmesi için.
Evet. Yani şimdi işte tarih baskı da yapar evet. Yani devletlere hocam. Yani eğer orada ciddi bir tarihi bilinç varsa mutlaka siyasilere baskı yapar. İşte gönül coğrafyası kavramı aslında önemli bir kavram.
Evet.
Yani demek ki o baskının Türkiye'deki karşılığı gönül coğrafyamız şeklinde tecelli ediyor.
Doğru.
Yani oradaki o nüfustaki baskıyı hissetmese buradaki işte Bosna'da aynısı yaşandı değil mi? Yani bir büyük bir katliam yaşandı Avrupa'nın ortasında. Ne dedik? İşte onlar kardeşlerimiz dedik. Halbuki sınır bağımız dahi yok. Yani Suriye gibi de değil.
Evet.
Sahip çıkma duygusu ne demektir? İşte oradaki tarih siyasilere baskı yapıyor. Böylelikle bir ilişki gelişiyor. Evet. Suriye'de de olan bence budur.
Hocam Amasya tamiminde Misak-ı Milli'ye vuru yapılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam eğer Misak-ı Milli sınırları esastır diye. Bu sınırlar içerisinde Batum da var.
Evet.
Batı Trakya'da var.
Evet.
Kerkük, Musul, sizin de ifade ettiğiniz gibi işte Halep, Hama, Humus, Antakya bölgesi de var. Peki ne oldu da yani biz buralardan vazgeçtik? Niçin vazgeçtik? Nasıl vazgeçtik hocam?
Hocam bu tabii aslında zor bir konu. Yani her bölgenin, her alanın ayrı ayrı değerlendirmesi lazım.
Hı hı.
Yani Batum'dan nasıl oldu? İşte Sovyetler yardımına yani kabaca konuşuyoruz. Yani ciddi araştırma gerekiyor aslında.
Evet.
Yani bu konuda ne kadar belgemiz var, ne kadar arşivimiz var. Yani Rusya tarafını gidip incelemek gerekiyor. Bir tarihçi olarak inceleyip sık dokunmak lazım. Yoksa efendim bir stratejist mantığıyla tarihi olayları açıklayamayız, anlayamayız. Evet. Yani Suriye ile alakalı demin de belirttiğim gibi elimizde yapılan görüşmelerin, anlaşmaların efendim tutanakları yok. Şunu söyleyeyim, Lozan'ın da yok. Daha Lozan'ın bile yok yani elimizde.
Resmi tutanaklar.
Resmi tutanakları Lozan'ın da yok. Nereden biliyoruz? İşte Rıza Nur'un ancak açıklamalı hatıratlarından Lozan'da bir şeyler yaşandığını falan öğreniyoruz. Bunu açıklamıyorlar şu anda. Ben görmedim, bilemiyorum. Eğer yayınlandıysa, ben kaçırdıysam bu yani herkesten özür dilemesini de biliriz. Ancak yani İyi kötü yaptığımız çalışmalara göre Lozan'la alakalı elimizde tutanaklar, o görüşmeler şu an dahi mevcut değil. Montreux'le alakalı tutanaklar şu an elimizde mevcut değil. Bilemiyoruz ne görüşmeler yapıldı.
Evet.
Bir de bir açık görüşmeler oluyor toplantılarda, uluslararası toplantılarda. Bir de ikili, devletlerin ikili görüşmelerinde
hocam,
yapılan tutanaklar var.
Onu da arada sormuş olayım.
Evet.
Yani orada özel bir mevzu konuşuluyorsa bile bu tutanaklara geçer mi?
Geçer.
Yani
geçer
her
ama
şey.
Gizlilik belgesiyle, evet gizlilik belgesiyle açıklanmamak üzere devletlerin arşivine kaldırır. Mesela gizli anlaşma metinleri buradan gelir.
Yani Rıza Nur'un hatıratından bahsettiniz. Rıza Nur'un hatıratındaki şeyler gerçekse eğer, ki bunlar sadece
gerçekse bir
yani
bir fecaat.
Fecaat durumu ortada. Bunlar evet. Kayda alınır mı o zaman? Böyle bir şey yaşanmışsa bile.
Yani toplantı tutanakları ayrı bir şey de anlaşma maddeleri ayrı bir şey. Yani
tutanaklarda da mesela diyelim ki bir muraha söz alıyor.
Aynen.
Bir delege bir şey söylüyor. Diyor ki bu olmaz diyor. İşte şurayı vereceksiniz diyor. Öteki de diyor.
Bunların hepsi kaydedilir.
İşte güçlüyseniz gelin alın. İşte siz efendim biz de size şöyle yaparız. Burayı ister böyle açık açık görüşme olduğu söyleniyor.
Evet.
Ve bunlar kayıt altına alınıyor. Belki zaman zaman hakaretleşmeler, restleşmeler de meydana geliyor. Bugün işte onu pek meydanda göremiyoruz. Belki bilemiyoruz. Hani 100 sene olacak aşağı yukarı. Hala biz anlaşma Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu anlaşmaların, uluslararası anlaşmaların efendim tutanaklarını bilemiyoruz, göremiyoruz. Dolayısıyla bu konuda niye bunlardan taviz verdik sorusuna
cevabı yok.
Tarihçi olarak şu an için bir cevap veremeye durumunda değiliz.
Resmi tarih bunu mesela izah ediyor hocam. Sonuçta kamuoyuna bir şey söylemesi lazım
değil mi? Bir de şey söylemek lazım. Mesela Misak-ı Milli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı bir karar. Hı-hı. Yani yabancı devletlerle oturup yapılmış bir anlaşma değil.
Evet.
Yani o milli mücadele devam ederken Türk Meclisi oturup benim sınırlarım burasıdır, kırmızı çizgilerim burasıdır evet. diyor ama karşı tarafın bunu kabul edip etmediği
belli değil.
Belli değil. Belli tartışmalı.
Değil. Evet.
Dolayısıyla sahada, alanda mücadele devam ediyor. O yüzden Antakya'yı kaybediyorsun, Batum'u kaybediyorsun ya da Batı Trakya, Lozan'da çözülecek vesaire. O yüzden evet, işin Kuzey Irak tarafı biraz daha net ve gün yüzüne çıkmış gibi gözüküyor. Ama Halep, Hama, Humus kısmı biraz daha benim de çok ne diyelim Fransızcaya hakim olmamam, o literatüre hakim olmamam sebebiyle benim de çok bilgim dışında açıkçası.
Şöyle bir şey söyleniyor hocam. Suriye ile alakalı da bunlar hepsi söylenti. Yani ben ısrarla hani belge dememdeki maksat bu. Belgemiz olsa net bir şey söyleyebiliriz ama tabii söylentiler, hatıratlardan gördüğümüz efendim Ankara Anlaşması öncesinde Franklin Bouillon, Fransız delegesi efendim Mustafa Kemal ile bir görüşme yapıyor ve deniliyor ki sizle efendim bir anlaşma yapacağız. Şeyi bekliyorlar. Sakarya savaşını bekliyorlar. Sakarya Savaşı'nda efendim muharebesinde başarı elde edince Ankara hükümeti diyelim. Bu sefer 1921'de Fransız heyetiyle bir Ankara Anlaşması imzalanıyor. Burada muhtemelen belirtilmek istenen şu anki sınır çiziliyor. Hatay emaneten Fransız idaresinde bırakılıyor. Özellikle emaneten diye. Ve yedinci maddede de deniliyor ki orada bir işte otonom bölge kurulması şartıyla ve emanet kelimesini ısrarla Türkiye bunu kullandı. 1936'daki Cemiyet-i Akvam'daki müzakerelerde de bunu kullandı. Emaneten Fransa'ya bırakıyoruz. Bunun karşılığında da Fransızlar en az 40 bin kişiyi donatacak şekilde bir silah tesisat bırakarak komple Anadolu'yu terk ettiler. Yani bu, böyle bir anlaşma karşılığı bu şimdi biraz daha böyle hani mantıklı gelebiliyor. Fransa Ankara hükümetini tanıyor. Bir uluslararası tanınmışlık karşılığında bir de askeri yardım veriyor ve buna İngilizler çok sert tepki gösteriyorlar Fransızlara. Hani böyle bir anlaşmayı nasıl yapabilirsin? İşte Sykes-Picot'un ilk delinme anlaşması Ankara anlaşmasıdır. Çünkü işte orada bir idare kurulacak. Bunun Anadolu'daki kısmı da var. Fransa diyor ki işte buradan hat çekelim. Ve sınırı bu şekilde çizelim. Mevcut Hatay dışında evet. bırakılarak bugünkü sınır çizilsin. İşte size şu kadar da efendim silah tesisatı bırakalım gibi tarzında bir anlaşma söz konusu. Belki yani, bu kullanılarak evet. hani diyebiliriz.
Ankara'nın gümrüden sonraki ilk anlaşma.
Evet.
Şimdi
evet.
Dolayısıyla o milli mücadele sürecini de hatırladığımızda yani böyle bir cephenin kapanması, Fransa gibi büyük bir güçün en azından evet. pes edip geri çekiliyor olması bir zafer olarak ya da önemli bir kazanım olarak değerlendirilebilir. Hatay'ı da kaybetmiş gözükmüyor. Emaneten
diye bir anlaşmayla. Tabii Halep hiç gündeme gelmiyor. Halep gelmiyor. Yani bunda işte ne diyorlar bizim efendim Cumhuriyet tarihçileri Atatürk Hatay'a çok büyük önem verdiği için İşte ben hiç yenilmedim. Buradan geri. Halbuki o zaman Halep'i koruması gerekirdi. Halep merkeziydi. Yıldırım Orduları baş komutanı iken. Değil mi? Halep'te.
Atatürk Suriye'de de görev
evet,
yaptı.
Evet. Orada görev yaptı. Halep'te kaldı. Efendim. Yani Halep'in yerine burayı alması. Bunu da diyorlar ki doğal bir liman olduğu için. Stratejik bir öneme sahip olduğu için. İskenderun limanı. Bunu ısrarla burayı alma eğilimi gösterdi. Dolayısıyla bunu emaneten şimdilik bırakalım dışarıda dedi. Ve Fransız mandası da işte en son Lozan Anlaşması'nda tesis edilmiş diyebiliriz. Çünkü daha henüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmadığı için Lozan'la birlikte Ankara Anlaşması da Lozan hatta 16. maddesi olarak yanlış hatırlamıyorsam Ankara Anlaşması aynen tescil edilerek bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti sınırları Suriye ile ilgili sınırları çizilmiş oldu. Yani şu anki sınırımızın
mevcut sınırımızın
efendim Ankara Anlaşması'nın onaylandığı anlaşma Lozan Anlaşması. işte şu anki demeyelim tabii Hatay'ı daha sonradan
evet. Konuşalım, ayrıca konuşalım hocam. Şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son bir iki dakikamız kaldı. Bu bölümün girişinde siz bölgenin tarihsel açıdan bizim için ne ifade ettiğini söylediniz. Yani evet, önemli bir Osmanlı şehri Halep, o bölgeye Osmanlı için kritik bir bölge. Bir de işin sosyolojik boyutu var. Yani orada yaşayan Türkmenler var ve bugün hala savaş başlamadan önceki süreçten bahsediyorum. Hani bayramlarda falan böyle sınıra gelip tel örgülerin arasında arada tel örgü olacak şekilde bayramlaşmaya çalışan insanlar vardı hocam.
Evet.
Biraz da meselenin sosyolojik boyutu da var değil mi yani bizimle ilgili?
Sosyolojik boyutu da var ancak bu bizim dahil olduğumuz bir mesele değil.
Evet.
Yani tabii orada bir tren yolu hattı geçiyor. Malum işte propaganda filminde hocam söyledi.
Evet.
O görüntüler doğru görüntüler, doğru olaylar. Hani ne kadar da efendim iş dramatize ya da işte komedi tarzında anlatılsa da bu doğru. Hatta işte çoban yolundan geçen o hattın efendim rivayet o ki yani doğru. Trenin sağ tarafı işte Suriye'de kalıyor kapısı. Sol tarafı efendim Türkiye sınırı. Bunu çizen, bunu bize dikte eden, ettiren efendim Fransa. Çünkü Suriye'de mandatar devlet Fransa'ydı. Ancak Fransa'yla bir sınır anlaşması imzalayabilirdik. Ne yaptılar? O tren yolunun geçtiği hattı sınır olarak belirlediler. Halbuki şehrin işte Resulayn değil mi bugün?
Evet.
Resulayn efendim bir tarafı Türkiye, Resulayn Suriye toprağı. Ortadan tren yolu geçiyor. Yani televizyonda görüyoruz işte ne kadar yakın. Her iki tarafta gelişmiş ama ortadan tren yolu geçiyor ve iki tane yani bir şehir, bir köy, bir kasaba ikiye bölünmüş vaziyette. Akrabaları var. İşte yukarı mahallede kalan Türkiye sınırında kalıyor. Aşağı mahallede oturan Suriye vatandaşı oluyor. Arapsa oluyor da Kürtse o da olamıyor.
Evet. Kürtse.
Kürtse olamıyor. Kesinlikle olamıyor. Arapsa en azından Suriye vatandaşı oluyor. Bunlar akraba. Hani oğlu orada kalmış, babası burada kalmış. Bu tür olaylar var.
Aileler, aşiretler.
Aileler var, aşiretler var. Ne oldu? İşte böyle bir sosyo... Kesinlikle buradaki nüfus gözetilmeden sırf bir tren yolu olsun, hazırda sınır mantığıyla efendim ve buradaki insanlar, halk gözetilmeden Suriye sınırı çizilmiştir. Biz biliyoruz ki efendim bu sınır doğal sınır değildir. Halkın kabullendiği sınır değildir. Suni sınırlar da kesinlikle uzun süreli olmaz. İşte Doğu Almanya, Batı Almanya, bakın böldüler. Olmadı yani birleşti. Yakın bir gelecekte olur. Belki bir yüzyıllık mevzuda olur. Efendim buradaki...
Bu sınırlar kalkacak diyorsunuz.
Yani buradaki sınırların doğal olmadığı için uzun süreli dünyada örneği yok. Şimdi biz niye İran sınırımıza doğal sınır diyoruz? Hakikaten sosyolojik olarak efendim bu sınırın öbür tarafındaki...
Yüzyıllardır.
Evet, öbür taraftaki insan, inanç, kültür farklı.
Evet.
Yani işte Gürcistan gerçekten doğal sınır. Öbür tarafa bakıyorsunuz. Farklı insanlar var. Bu
ya
tarafında
hocam işte şey dedi,
farklı insanlar var. Hani orada da sınır problemi var.
Konuyu dağıtmak da istemiyorum ama programın da sonuna geldik. Yani Afrika'ya bakıyorsunuz mesela. Mısır'la Sudan arasında bir cetvelle çizilmiş gibi bir sınır var.
Evet.
Halbuki aynı toplum. Veya Moritanya ile Batı Sahara arasında böyle resmen bir cetvelle çizilmiş gibi böyle 90 derecelik açıyla çizilmiş sınırlar var. Yani bu büyük devletler, Fransa, İngiltere, özellikle işte müstemlekeci devletler maalesef sınırları çizerken oradaki sosyolojiyi, akrabalık ilişkilerini, inancı, medeniyeti falan çok gözetmeksizin yapıyorlar bunu. Kendi çıkarlarına uygun olacak şekilde yapıyorlar.
Evet, tabii ki. Ya ne kadar maalesef bölünme unsur olursa, şimdi bugün işte Kürtler diyoruz, niye dört devlete yayılmış vaziyette? Bu sınır probleminden
tabii,
dolayı.
Tabii.
Yoksa hepsi zaten bir devletindi.
Evet.
Şimdi Tuarekler için benzetebiliriz değil mi? Yani kaç tane devlette Tuarekler var.
Evet.
Halbuki onlar böyle bir sınır
aynı kabile
yoktu. Aynı kabileler
tabii,
yani.
Tabii.
Aynı dili konuşuyorlar, aynı inanca sahipler ama bunu işte gücü ele geçiren egemen güçler bunu ileride kullanmak için bu şekilde bir sınır çiziminde bulunuyorlar.
Maalesef.
Bugün Türkiye'de bunun sıkıntısını yaşıyor diyebiliriz.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam.
Ben teşekkür ederim.
Programımızın sonuna geldik.
Ağzınıza sağlık hocam.
Eyvallah Bebekir hocam. Size de çok teşekkür ederiz.
Sağ olun.
Hocam bu Hatay meselesi ve Kesep konusunu bir programda konuşacağız. Önümüzdeki hafta inşallah hocam. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza.
Peki. Haftaya inşallah bir başka programda tekrardan devam ediyoruz.
Eyvallah hocam. Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliği Yolculuk programımızda bu hafta kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte Doktor Eşer Demir hocamızı konuk ettik. Kendisiyle Suriye'nin güncel durumunu ve Misak-ı Milli sınırlarını biraz masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta yine inşallah kendisini konuk edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.